Ayrım 4, sayfa 60. Derin devlete geçiş. 3 Kasım 1996 günü saat 19.25 dolayında Balıkesir Karayolu Susurluk ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazası, Türkiye genelinde büyük ve hala süre gelen tartışmalara yol açtı. Kazada otomobilde bulunanların kimlikleri, meslekleri ve konumları, medyanın konuyu sahiplenmesi tartışmaları giderek tırmandırdı. Basının olayı derin devlete bağlaması ve bu adla anmasıyla tartışmalar devlet, mafya, siyaset üçgeni etrafında yoğunlaştı. Susurluk kazası derin devlet deyiminin gündeme girmesine neden oldu. Bir bakıma kontur gerilla derin devlet adıyla kabuk değiştiriyordu. Derin devletin marifetleri kontur gerilla olaylarına oranla çok daha kapsamlı. Kontur gerilla faaliyetleri devletin güvenilir bir kurumuna bağlı bir dairenin sınırları içinde yorumlanırken, derin devlet, mafya, çeteler, siyasetçi ve devlete hizmet vermiş veya veren insanlarla iş görüyordu. TBMM Susurluk Komisyonu üyesi eski İçel Milletvekili Fikri Sağlar, NATO üyesi diğer ülkeler soğuk savaş sonrasında bünyelerindeki, bizdeki adı kontur gerilla, illegal örgütlenmeleri tasfiye ederken bizim bunu başaramayışımızı, dolayısıyla çetelerle baş edemeyişimizi, hukuk devleti olma konusundaki ısrarımızı kaybetmemize bağlıyor. Bir diğer görüşü şöyle. 12 Eylül Anayasası derin devletin güçlü hale getirilebilmesi için yazılmış bir anayasadır. Bu ülkeyi yöneten 3 önemli erk vardır: yürütme, yasama, yargı. Bugün baktığınızda yürütme, yasama ve yargı organlarının üstündedir. Yürütme, yasama organı içinden çıkar, onun bir parçasıdır. Dolayısıyla yasama yürütmenin emrindedir. Yasama yürütmeyi denetler, yürütme yasamayı denetlemez. Ayrıca yürütmenin iki unsuru Adalet Bakanı ve Müsteşarı yargıyı bağımsız kılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun üyesidir. Söz sahibidirler yani. Yargıç ve savcılar icazet almak zorundadır. İşte bu yapı 12 Eylül Anayasası'nın doğurduğu bir yapıdır. 3 Kasım 2005'ten sonra ortaya çıkarılan çetelerin daha önceki yıllarda da var olduğunu söyleyen Sağlar'a göre hiçbirinin Susurluk'la ilgisi kurulamadı. Ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya gelindiğinde organize suç işleme sektörü, yani çeteler, artış gösteriyor. Derin devleti tarif ederken ben diyor, demokrasinin, hukukun olmadığı, derin anlayışın, anayasanın üzerindeki belgelerin geçerli olduğu ortama Susurluk düzeni diyorum. Arkasındaki güce de derin ilişkiler. Fotoğraf. Susurluk kazasının manzarası. Mercedes marka araba, makam arabası. Şoför Hüseyin Kocada, TC'nin güvenlik görevlisi. Üzerinde çıkan silah Zaire İstihbarat Örgütü'ne ait. Bir makam aracının koruma koltuğu, ön sağ koltuk, burada bir milletvekili oturuyor. Aşiretiyle PKK ile savaştığı için devletten yardım, belki de himaye gören Sedat Bucak. Koruma koltuğunda oturduğuna göre kimleri koruyor? Herhalde arka koltuktakileri. Arka koltukta kim oturuyor? Katliam sanığı, uyuşturucu kaçakçısı, devletin kimliğini değişik adla kullanan biri, Abdullah Çatlı. Yanında sevgilisi, imam nikahlı eşi veya başka bir ticaret erbabı. Bu aracı izleyen diğer bir araçta Haluk Kırcı gibi yine bir katliam sanığı polisle yan yana oturuyor. Polisle polisin aradığı suçlu yan yana. Bu manzara gazetelerde boy boy fotoğraflarla sergileniyor. Akılları karıştıran olasılıklar arasında devlete bağlı insanların bir araya gelmelerindeki neden açıklanamadığı gibi, bu görüntünün arkasındaki olayları devletin gerçekleştirdiği hala belgelenemiyor, kanıtlanamıyor. Kanıtlanamayıp belgelenemeyince manzaraya kuşkuları, çeşitli olasılıkları, senaryoları içeren bir at takılıyor. Var ama varlığı kanıtlanamayan, ancak derin kuşkuları barındıran derin devlet adı veriliyor. Değişik işlevleri olan ve neden bir araya geldikleri anlaşılamayan kişilerin bir araç içinde olmaları elbette ilgi çekici. Fakat kazayı yapan 06AC600 plakalı arabada bulunan silahlar daha fazla ilgi çekiyor. 9 mm Saddam marka bir tabanca, 9 mm Beretta marka bir tabanca, 2 adet şarjör, 10 adet mermi, 9 mm çapında Beretta marka tabanca ve bu tabancaya ait bir şarjör, 45 adet mermi, 9 mm çapında Beretta marka tabanca ve bu tabancaya ait bir şarjör ile 10 adet mermi, 22 kalibre Beretta marka tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör ile 12 adet mermi, 22 kalibre tabancaya ait susturucu, 9 mm çapında MP5 makinalı tabanca, 2 adet şarjör ve 82 adet mermi, 100 adet 5.56 mm çapında BKC, yani Bixi mermi, 100 adet 5.56 mm çapında mermi, 8 adet 22 kalibre mermi, 1 adet ışıldak, 2 adet şifreli kilitli çanta, içerisinden 12 kalem temizlik eşyası, 2 adet International Hospital üye kartı, cep bilgisayarı ve değişik kredi kartları. 06AC600 plakalı araç adına düzenlenmiş Sedat Bucak adına onaylı 9514 seri no'lu TBMM araç giriş kartı. 46 muhtelif eşya ve belge, 34 nul sayılı 2 adet saç plaka. 1 Kasım 1996 günü akşam saatlerinde Kuşadası Onura Oteli'ne gelen bu grup geceyi kumar oynayarak geçiriyor. 3 Kasım günü küçük bir askeri birliği donatacak kadar silah ve mühimmat bulunduran arabayla İstanbul'a doğru yola çıkıyorlar. MİT Müsteşarı Sönmez Köksal imzasıyla Başbakanlığa gönderilen inceleme başlıklı rapor, bu grubun gerisine devletin derin işlerde kullandığı çeşitli mesleklerden kişilerin bulunduğuna işaret ediyor. Şöyle, ileri sürülen savlarda ismi geçen 59 kişiden 17'si hayatta değil. 9'u yalnızca isimleriyle tanınan 59 kişiden 4'ü politikacı, 4'ü iş adamı, 14'ü mafya ile bağlantılı oldukları ileri sürülen eski ülkücü, 5'i TSK mensubu, 13'ü emniyet mensubu, 1'i din adamı, 1'i MİT mensubu, ikisi İran orijinli, 8'i mafya bağlantılı ve eroin kaçakçısı oldukları iddia ediliyor. Biri şoför, biri PKK itirafçısı, biri Suriye orijinli bayan, ikisi Kürt orijinli avukat, biri genelev işletmecisi. Rapor şahıslar arası ilişkilere değiniyor. Yapılan araştırma sonucunda kazaya karışan şahıslara ilişkin olarak resmi görevli şahısların görevlerinden kaynaklanan doğal irtibatları dışında bugüne kadar birbirleriyle olay ve sonrasındaki iddialar doğrultusunda iltisakları bulunduğu yolunda herhangi bir bilginin kurumumuza intikal etmediği görülmüştür. Buna karşın basında yer alan bilgilerle mütalaa edildiğinde iddialarda isimlere geçen şahıslar arasında Tansu Çiller ve eşi Mehmet Ağar, Haluk Kırcı, Sedat Bucak, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Hüseyin Baybaşın ile halen ölü bulunan Abdullah Çatlı, Ahmet Cem Ersever ve Tarık Ümit önem arz etmektedir. Eylül 1996'da Aydınlık Dergisi, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in bazı MİT emniyet mensupları ve ülkücülerin içerisinde yer aldığı özel suç örgütünü kurduğuna ilişkin iddiaları içeren bir yayın yapıyor. MİT bu iddialara da raporunda yer veriyor. Örgütün 700 kişiden oluştuğunu Çillerler Mehmet Ağar, MİT Kontur Terör Daire Başkanı Mehmet Eybür, Emniyet Genel Müdürlüğü Müşaviri Emekli Albay Korkut Eken, Özel Harekat Dairesi Başkanı İbrahim Şahin, Ülkücü Mafya Şeflerinden Alaaddin Çakıcı ve Abdullah Çatlı gibi isimlerin yer aldığını yazıyor. 16 Ocak 1998 Cuma günü Cumhurbaşkanı Demirel'le yaptığım görüşmede bana söylediklerini buraya almayı yararlı buluyorum. Cumhurbaşkanı Demirel, Tansu Çiller hükümet olduktan 1993 bir süre sonra bana geldi. Cumhurbaşkanı eliyle işaret etti. Şuradaki koltuğa oturdu. Ben terör işini özel harekat timleriyle çözeceğim dedi. Bak dedim, özel timler gün gelir başına bela olur. Bunlara hakim olamazsın. Her çeşit iş gelir başına. Bu memleketin iki ordusu yok. Terörü bu orduyla çözeceksin. Gitti. 1993'te Köşk'teki konuşmasında Çiller'in sözünü ettiği özel harekat timlerini Cumhurbaşkanı Demirel özel tim diye adlandırıyor. Daha başka bir not da ilgi çekici. 30 Ekim 1993. Çiller'in özel timlerdeki sayıyı 60-80 bine çıkarmayı planladığı haberleri geldi. Babasının kızı, Büyüklere Masallar, Küçüklere Gerçekler dizisinin 6. kitabındaki Oradan Buradan Notlar ama Önemli başlıklı bölümden. Bu bilgiler kontur gerillanın yanı sıra özel harekat timlerinin veya özel timlerin nasıl kurulduğunun, ne gibi görevler üstlendiklerinin araştırılarak aydınlığa çıkarılmasını zorunlu kılıyor. Bu örgütün üstlendiği işleri önemseyerek geniş biçimde sıralıyor gizli servis raporu. Susurluk kazası ve sonrası basında yer alan iddialar içerisinde önem arz eden bilgilere de yer veriyor. Susurluk gündeminde kaza öncesi ve sonrası Abdullah Çatlı ismi çok yerde, değişik tarihlerde yer alıyor. Çatlı pek çok olayın baş aktörü, gizli eylemlerin mimarı ve sorumlusu. Önem arz eden bilgi, Susurluk kazası sonrası başlayan soruşturma sürerken Çatlı'nın İngiltere'deki dikkat çeken ilişkilerini saptıyor. İngiliz hükümetinin ülkelerine yönelik uyuşturucu trafiğinin önünü kesmek amacıyla Çatlı gibi yabancıların kullandığı. Mehmet Ağar'ın Adalet Bakanlığı'ndan istifasından sonra varsayılan Çiller özel örgütü üyelerine dağıtılan, kimilerine Ağar'ın imzaladığı sahte kimliklerin, ruhsatların, pasaportların geri toplanması ve üyelerinin ortalıkta görülmemesi emrinin verildiği dikkat çeken iddialar. İlginç bir kimliğin ilginç trafiği. Abdullah Çatlı'nın Mehmet Özbay veya Mehmet Özbey sahte kimliği taşıdığı ve bu kimlikle Londra ve Chicago başkonsolosluklarından 1980'den itibaren 3 kez pasaport aldığı, 1992 yılında Şahin Ekli adına düzenlenmiş sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgileri gazete haberlerine dayanıyor. Oysa Çatlı'nın ismi 1978-79 yıllarının takvim yapraklarında sürekli yer alıyor. Üstelik o yılların büyük terör hareketlerini gerçekleştirenlerle birlikte. İşte Çatlı ile ilişkili takvim yaprakları. Mehmet Ali Ağacan'ın Abdi İpekçi'yi öldürmesinden, yakalanmasından ve askeri hapishaneden kaçırılmasından sonra gelişen olaylarda Çatlı ismi sürekli yer alıyor. Çok kanlı bir dönem. İpekçi'den sonra Mart 1978'de Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz, ülkücü İbrahim Çiftçi ve arkadaşları tarafından öldürülüyor. Nisan'da Hukuk Fakültesi doçenti Server Tanilli evinin önünde açılan ateşle ağır yaralanıyor. Malatya Belediye Başkanı Hamido, eşi ve bir çocuğu evine yollanan bir bombalı paketin patlamasıyla öldürülüyor. Temmuz'da Hacettepe öğretim üyelerinden doçent Bedrettin Cömert öldürülüyor. 9 Ekim 1978, Ankara Bahçeli Evler'de 7 tip üyesi Abdullah Çatlı'nın planladığı bir eylem sonucu Haluk Kırcı ve arkadaşları tarafından öldürülüyor. Kırcı tiplileri hunharca katlederken Çatlı dışarıda bekliyor. 12 Eylül'den sonra 20 Ağustos 1980 Çatlı Urfa Emniyet Müdürlüğü'nden Mehmet Özbay adıyla pasaport alıyor. 8 Ekim'de yurt dışına çıkıyor. Şimdi dikkat. 24 Ekim 1980 Mehmet Ali Ağaca İsviçre Lukoma'da Hotel Crown'a yerleşiyor. Otelde 4 gün kalıyor. İpekçi cinayetinden aranan Mehmet Şener, Oral Çelik ve Abdullah Çatlı ile görüşüyor. 22 Şubat 1982 Oral Çelik, Mehmet Şener, Abdullah Çatlı Zürih'te uyuşturucu kaçakçılığı suçundan yakalanıyor. 4 Mart 1982, Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi Çatlı hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıyor. 8 Temmuz 1982, Çatlı Türk Interpolü'nün isteğiyle kırmızı bültenle aranmaya başlanıyor. 21 Eylül 1985, Çatlı kendi isteğiyle Papa suikasti davasına tanık olarak ifade veriyor. Federal Almanya Gizli Servisi'nin Ağacı'nın ifadesini desteklemesi ve suikastı Bulgar Gizli Servisi'ni yönlendirdiği şeklinde konuşması için kendisine para teklif ettiğini, Oral Çelik'in suikastin gerçekleştiği gün Viyana'da kendi yanında olduğunu söylüyor. Devam eden serüvenleri Çatlı'nın devletten iş aldığını ve bunları yerine getirdiğini gösterdiği gibi, derin devletle içli dışlı olduğunu, yurt dışına rahatlıkla çıkabildiğini, yurt içinde ve dışında rahat hareket ettiğini de kanıtlıyor. Devam edelim. 5 Haziran 1987 Mehmet Özbay Londra Başkonsolosluğu'na başvurdu, pasaportunu kaybettiği için yenisini aldı. 25 Kasım 1988 Çatlı Fransa tarafından İsviçre'ye iade edildi. 20 Mart 1990 Çatlı İsviçre'de tutuklu bulunduğu Zug cezaevinden bir söylentiye göre CIA'nın yardımıyla kaçtı. 27 Şubat 1995 Çatlı Mehmet Özbay adına düzenlenmiş sahte pasaportla Trabzon Havaalanı'ndan çıkış yaptı. Çatlı'nın Azerbaycan'a gittiği iddia edildi. 15 Mart 1995 Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev'e ikinci defa darbe girişiminde bulunuldu. Azerbaycan Meclis Özelleştirme Komisyonu üyesi Ferman Demirkol'un ve Türkiye Cumhuriyetlerden sorumlu Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'in adının da karıştığı darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Demirel'in Aliyev'e haber vermesi üzerine önlendi. Azeri TV kanalında Aliyev olayda Türkiye'nin de sorumluluğu olduğunu söyledi. Demirel'in Aliyev'e ricası üzerine Demirkol özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi. Uçakta Demirkol dışında Çatlı ile birkaç arkadaşının olduğu iddia edildi. 3 Eylül 1995, Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin, Abdullah Çatlı ve bir grup özel timci, Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu'nun oğullarını sünnet düğününde bir araya geldiler ve birlikte göbek attılar. Bu olayın resimleri yayımlandı. Derin devlet çetesi ve çeteyi oluşturanların derin ilişkileri kanıtlanmış oldu. Karışık işlerle geçen bir yaşam ve Çatlı, 1 Kasım 1996'da son defa Kuşadası'nda görüldü. 3 Kasım'da Susurluk dolaylarındaki kazada öldü. Araştırmalar derinleştikçe karışıyor. Çatlı'nın emniyet örgütüyle ilişkileri iddia aşamasında kaldı. Susurluk kazasından sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın Hüseyin Kocadağ'ın Çatlı'yı güvenlik kuvvetlerine teslim etmeye gittiğini, bu nedenle aynı arabada bulunduğunu açıklamasına karşın Sedat Bucağ'ın Kocadağ'ın Çatlı'yı Mehmet Özbay adıyla tanıdığını belirtmesi Ağar'ın konuyla ilgili beyanları ile çelişiyordu. Ancak MİT'e göre mevcut birliktelik dahi Çatlı'nın emniyetle ilişkisi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Mehmet Ağar Haluk Kırcı'yı tanıyor muydu? Tanımadığını ifade etti. Ne var ki Hürriyet'te Kırcı'nın nikah şahidi olduğunu gösteren fotoğraf yayımlanınca bunu vali-vatandaş ilişkisi çerçevesinde açıklamaya çalıştı. Çatlı'nın Mehmet Ali Ağaca ile 1978 yılından beri ilişkisi olduğunu Ağaca TV'lerde doğruladı. Çatlı'nın eroin kullandığı laboratuvar araştırmalarıyla saptandı. Asala'nın Türk diplomatlarını katletmesinden sonra bu örgüte yapılan karşı girişimler nedense kapalı kaldı. Oysa 28 Ağustos 1982'de Devlet Başkanı Kenan Evren, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma yetkilileri ile Çankaya Köşkü'nde bir görüşme yaptı. Görüşmede Asala'ya karşı yurt dışı operasyonların başlatılması kararı alındı. Evren damadı Gürvit aracılığıyla gizli servis adamı Hiram Abbas'la konuşmuş, ünlü MİT'çi yurt dışına gönderilmiş ve Asala'ya karşı eylemler için hazırladığı rapor üzerinde çalışılmıştı. Kontür Gerilla'nın son adıyla derin devletin Asala'ya karşı operasyonları bugüne değin açıklanmadı. Hep kaçamak yanıtlarla geçiştirildi. Ermeni cinayetlerine bir devletin, Türk devletinin aynı biçimsellikle mukabele etmesi doğal hakkı değil mi? Derinden yüzeye çıkmanın zorluğu. Susurluktan sonra ortaya atılan kimi savların pek çoğu ya yalanlanmadı ya da doğrulanmadı. Ortada kaldı. Başbakanlığa kimi konularda tavsiyelerde bulunan gizli servise göre, örneğin Çiller Özel Örgütü adı altında faaliyetlerini sürdürdüğü savlanan kimi yapılanmaların mevcudiyetinin olup olmadığını saptanması ve bu suçlamalarla bağlantılı tüm savların doğru olup olmadıklarına vuzuh kazandırılması gerekmez miydi? Gerekmez mi? Çatlı'nın İsviçre'de tutuklu bulunduğu cezaevinden SİHA Türkiye İstasyon Şefi tarafından kaçırıldığı savı, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının İsviçre'deki ilgili kuruluşlarla yapacakları koordine sonucunda açıklığa kavuşturulamaz mı? Bu olayın iç yüzü anlaşılırsa Çatlı'nın dışarıda da sadece Türkiye için değil, SİHA için de çalıştığı ortaya çıkacak ve birçok konu bu açıdan araştırılabilecektir. Aylar geçmiş üzerinde durulmamış ama hala araştırılması gerekli olan bir başka konu, Fethullah Gülen'in Çiller'in kara para aklama işinde gizli ortağı olduğu, Fethullah Hocacıların SİHA'nın bölgemizdeki en önemli sivil toplum kuruluşu olduğu iddialarını, yani bu raporda, Maliye Bakanlığı müfettişlerinin Fethullah Gülen'in mali kayıtlarını incelemesiyle, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının ilgili kuruluşlarla yapacakları koordine sonucunda çözülebileceğini değerlendirmektedir. Mehmet Ağar dokunulmazlığının kaldırılması TBMM gündemine geldiğinde bir değil bin olay yaşadığını söylediğine göre emniyetteki Ağar ekibine bağlı olarak çalışan ülkücü mafya liderlerinden Abdullah Çatlı ve ekibinin suç örgütü içerisinde çalışıp çalışmadığı söz konusu ekibin iddialarda yer aldığı gibi Mehmet Ağar'ın talimatıyla birçok kişiyi öldürüp öldürmediği, Emniyet Genel Müdürlüğü içinde teşekkül ettirilecek muhakkik yani soruşturma yetkisine sahip bir grup tarafından söz konusu iddialarda adı geçen şahısların ifadeleri başvurulması suretiyle çözüme kavuşturulabilecektir. Nitekim kumarhane işleticisi Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi olayında kullanılan silahlarda Abdullah Çatlı'nın parmak izinin bulunduğu yolundaki emniyet tespiti bu iddianın kısmen de olsa doğruluğunu teyit eder mahiyettedir. Ağır Çiller Özel Örgütü ile ilgili daha pek çok sav yıllardır incelenmemiş, gerçek nedir araştırılmamış. Derin devlet, derin devlet, pekala nedir, ne değildir araştıralım, gerçekleri sergileyecek belgeleri bulalım. Ama kamuoyuna mal olan kimi savların gerçek yüzlerini de açığa çıkaralım ki, derin devlete hizmet edenler ellerini kollarını sallayarak aramızda gezemesinler. Sormak lazım devletin içinde denetimsiz güçlerin varlığı, bu güçlerin devletin ihtiyaçları dışında da kimi arzu edilmeyen faaliyetlere yöneldiği. Güvenlik kuvvetlerinin resmi güçler dışında kimi öğelerinin de devlet görevi adı altında kullanıldığı, istihbaratta ve örtülü operasyonlarda çok başlılığın bulunduğu, merkezi denetimin yeterli olmadığı saptandı mı? Bu sorular üstelik devletin gizli servisi tarafından neden soruluyor? Hala yanıt aranan bu soruların içeriğindeki yanlışlardan, aksaklıklardan veya eksiklerden devlet arınmış değilse, Türkiye daha çok derin devletten, derin devlet olaylarından söz etmeye mahkumdur. Gerçeği kim bulacak? 1978'lerde kontur gerilla deyimi içine saklanan gerçekleri ortaya çıkarma girişimlerinden sonuç alınamadı. İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in verdiği önerge CHP grubunda kabul edilip TBMM bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulabilseydi, kontur gerilla üzerine yoğunlaşan sorular belki bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkmayacaktı. Ama konu üzerindeki gölgelerin hiç değilse bir bölümü ortadan kalkmış olacaktı. Gerçi kontrgerilla duyarlılığı CHP lideri Ecevit ve CHP milletvekillerinde ve basının bir bölümünde vardı. Ama genelde askerin içinde bulunduğu böyle bir kavramdan basının, aydınların çoğu uzak duruyordu. AP dönemlerinde zaten kontrgerilla ile uğraşmak, neyin nesi, kimin fesi olduğunu araştırmak akla bile gelmezdi. Bir başka dikkat çeken nokta, Ecevit'te Demirel'de kontrgerilladan söz edildi mi sanki ağız birliği yapmışlar gibi orduyu öven demeçler vermeye özen gösteriyorlardı. Böylece kontrgerilla tartışmaları nedeniyle ordunun alınganlık göstermemesine veya orduyu bu savlardan soyutlamaya çalıştıkları gibi bir izlenim veriyorlardı. 1973'lerden 2006'lara kadarki süreçte kontrgerilla ve derin devlet üzerinde tartışma, yakıştırma, yorum bol, yazımlar ve kitaplar da bol. Ancak kontrgerillanın ve derin devletin ne içerikte bir örgüt olduğunu araştırmaya geldi mi sıra, siyasal ağızlar mühürlü, kadrolar karşı. Gizli örgütlenmeleri çözecek olanlara gelince, artık kontrgerillayı çözümlemekten vazgeçtik. Derin devlet nedir, bu örgüte kimler can vermektedir ve bu tür bir örgütü ortadan kaldıracak ilk hamle, eğer bir araştırma komisyonu kurmak ise bu girişimi kim yapacaktır? Elbette bu görevi siyasal iradeye sahip olan hükümetle birlikte hareket ederek derin devletin araştırılmasına destek ya da ortak olacak ana muhalefet partisi ve partiler yerine getirecekler. Öyleyse, dünü bir yana bırakalım, bu sorunu araştırmak için bugünün ve olasıdır ki yarınların iktidar sahiplerinin söylemlerine göz atalım. Önce AKP lideri ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gelsin sahneye. Soru, derin devletle tanıştınız mı? Sizin tanımınız nedir? RTE. Vallahi elimde bunu ölçecek kumpas yok şu anda. Olduğu zaman söylerim. Böyle bir tanımın içerisine de daha çok tabii emekli olanlar giriyor. Muvazzaflar pek girmiyor. Biz onu bırakalım. Yine emekliler yapsın. Soru. Ecevit tartışmanın hükümetin iyi gittiği bir dönemde gündeme getirilmesini yadırgadığını söyledi. RTE. Doğru, bayram değil, seyran değil meselesi. Lüzumsuz böyle bir şeyin gündeme getirilmesi. Türkiye bunların 12 Eylül öncesinde bedellerini ağır ödedi. Daha sonra yine benzer gelişmeler oldu. Türkiye'nin önüne bu tür insanımızı da huzursuz eden, piyasaları da olumsuz etkileyen gündemler getirilmemeli. Bunlarla uğraşmanın anlamı yok zaten. Gidin yoklamayı yapın. Kimse ne derin devleti ne de kontrgerillayı konuşur bilir. Aksiyon dergisine demecinden 18 Nisan 2005. Kaypak, kaçak bir irdeleme. Ana muhalefet lideri Deniz Baykal. Soru. Derin devlet bir kez daha alevlendi. Derin devlet veya Ergenekon, bu gibi yapılanmalardan söz edildi. Sizin derin devlet tanımınız nedir? Deniz Baykal. Benim böyle bir tanımım yok. Derin devlet diye hukuki ya da siyasi bir kimliği esas almayı reddediyorum. Böyle bir kabulüm yok. Böyle bir anlayışı kabul etmiyorum. Soru. Yani böyle bir yapı da mı yok? Deniz Baykal. Devlet gibi devlet olduğu zaman derin devlet falan olmaz. Devlet gibi devlet derin devlete izin vermez. Yani bunu sağlamak lazım. Türkiye'de bu noktada zafiyetlerin olduğu ve bir takım insanların kendilerini derin devlet yerine koyarak fiili yetkiler kullandığı görülüyor. Bu çok sağlıksız bir manzara. Bunu sanki devlet sistemimizin meşru aşaması, meşru bir kurumlaşma gibi anlamak doğru değil. Ben derin devlet diye bir şey kabul etmiyorum. Yani bunu hiçbir şeyin mazereti olarak kabul etmeyi de doğru bulmuyorum. Hele iktidardakilerin kendi acizlerini, kendi yetersizliklerini derin devlet kavramı arkasına saklamalarını hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Soru. Siyasi hayatınıza derin devlet tanımını koyabileceğiniz bir yapıyla karşılaştınız mı? Deniz Baykal. Karşılaşmadık. Müdahaleyle karşılaştık, ihtilalle karşılaştık. Yani fiili, açıkça kaba hukukun ihlaliyle karşılaştık. Bizi aldılar, meclisi kapattılar. Mecliste milletvekiliydik. Kapattılar, evlerimizden aldılar. Ailelerimizin, çocuklarımızın gözleri önünde bizleri aldılar, götürdüler, hapsettiler. Ne mahkeme kararı var, ne hukuk var. Hiçbir şey yok. Yapanlar kim? Ben onlardan daha vatanseverim. Türkiye'yi ben onlardan daha çok severim. Türkiye'nin yararını onlardan daha iyi bilirim. Ama ellerinde yetki, öyle takdir ettiler. Takdir ettiler ne oldu? Attıklarının tümü devletin başına geldi. Kapattıkları partiler tekrar kuruldu. Yaptıkları yanlışlar Türkiye'yi büyük sıkıntılara soktu. Bugün geldiğimiz etnik çatışma ortamından işte laiklikle ilgili sıkıntılara kadar tümünün altında bu yanlışlar yatar. Yani çok yanlış olmuştur. O süreci yaşadık tabii. Bunu görüyoruz. Derin devlet falan değil. Niye devlet olsun onlar? Devlete karşı onlar, hukuka karşı onlar. O darbe, darbe olayı var. Darbe şeklinde çıkmadan fiili darbeler, küçük işte boyun bükmeleri, vurmaları, köşe başında ürkütmeler, yıldırmalar. Bunlar oluyor. Bizde bunlar olmadı. Biz açıkça darbe ve ihtilal dönemini yaşadık. Bunu ben meşrulaştırmayı ve bir tahlil kategorisi haline getirmeyi doğrusu içime sindiremiyorum. Bu bir teslimiyet gibi geliyor, bir aciz gibi geliyor. Öyle bir şey olmaz. Herkes açıkça çıkacak, hukukunu, dayanağını ortaya koyacak, yapmak istediğini koyacak ve göreceğiz. Yani karanlık dönemlerin, alacakaranlık siyaset dönemlerinin ve uygulamalarını meşrulaştırmak, esas almak söz konusu olmamalıdır. Kırmızı Koltuk, Star TV, 18 Haziran 2006. Örneğin Demirel'in Ecevit'in kurduğu derin devlet-ordu ilişkisine, derin devletin varlığını reddeden yaşananlara başka gözle bakmayı yeğleyen bir görüş. DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar. Soru: sizce derin devlet nedir? Kısa bir tarifini yapabilir misiniz? Mehmet Ağar: başka tarifler de var ama biz öyle tanımlamayız. Bizim tarifimize göre şudur. Devletin içindeki mekanizmalar, kendini koruma mekanizmaları o kadar olgunlaşmıştır ki, kendisini tehdit edecek bir durumu bu mekanizmalarla engelleyecek gücü kendi içinde vardır. Yerel TV'lerden birindeki konuşmasından 13 Temmuz 2004. Eski Başbakan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. Soru: derin devlet ne zaman güçlendi? Mesut Yılmaz: Türkiye'de derin devlet var denebilir ama eskisi kadar aktif değildir. Tansu Çiller'in başbakanlığı zamanında hukuk devleti konusunda yapılan dikkatsizlikler derin devlet denen şahıs ve grupları güçlendirdi. Derin devlet denen güçler eski güvenlik güçlerinin arasından çıktı. Bu yapılardan kısmen mafya grupları oluştu. Hukuk devletinin kurallarında yapılan hatalardan dolayı ortaya çıkan grupları sonradan kontrol etmek zorlaşıyor. Der Spiegel dergisine verdiği röportajdan 9 Haziran 2006. Bu söylemleri nasıl yorumlayacağız? Başbakan Erdoğan derin devlet tanımı yapmaya yanaşmadığı gibi derin devlet sorusunu üç maymunlar biçimselliğinde görmedim, işitmedim, konuşmadım üslubuyla yanıtlıyor. Derin devlete geçmişte kalmış izlenimi vermeye çalışıyor. Böyle bir anlayış içinde olan siyaset adamından derin devlet tanımı, derin devletin varlığı ve içeriğindeki olayları aydınlatma uğraşısı bekleyebilir misiniz? CHP gibi devlet kuran bir partinin genel başkanlığını yapan Deniz Baykal'ın derin devletin varlığını yatsıması ve yok böyle bir kuruluş, hatta anlayış diyebilmesi hayret verici. Darbeler, ihtilaller, hukuksuz bir dönem vesaire. Bunlar doğru ama bir başka doğru daha var. Çözümlenmeyen cinayetler, olaylar. Baykal ne yapıyor? Doğrudan askerin marifeti diyemediği dönemlerden söz açıyor. Derin devlete hukuksallık vermeyi asla kabul etmiyor. Bu anlayış içinde olan bir siyaset adamından derin devleti araştırmaya yönelik bir çaba veya girişimi destekleyen bir hareket bekleyebilir misiniz? Mehmet Ağar, bürokratlığı süresince derin devlet içinde bulunmuş, derin devlete hizmet vermiş, yükseldikçe bu kadronun içinde görev dağıtan kişi durumuna gelmiş. Bu yaşam biçiminden siyasete geçmiş bir kişiden derin devletin gizemli yönleriyle araştırılmasına evet demesini, desteklemesini bekleyebilir misiniz? Bu insanlar bugün siyasetin değişik alanlarında ama yarın iktidar olabilirler. İktidarı önemsenen kimi konularda desteklemek, uyarmak veya engellemek durumunda da olabilirler. Devlet içinde derin devlet olması gereğine inanan ya da varlığını bilen ama yokmuş gibi davranan siyasetçilerden derin devletin marifetlerini ve iç yüzünü araştırmaya yeşil ışık yakmalarını bekliyorsanız, çok beklersiniz.